Ayrım 34, Takunyalı Führer, Ergün Poyraz, sayfa 517. Tayyip'e Kral Faysal Ödülü. Tayyip 12 Ocak 2010 tarihinde 1976 yılında kurulan Kral Faysal Fonu tarafından geleneksel olarak çeşitli dallarda verilen Kral Faysal Ödülü'ne layık görülüyordu. Vehhabi şeriatını yaymak amacıyla kurulan rabıta tarafından desteklenen Kral Faysal Fonu'ndan ödüle değer görülenlere el yazması sertifika, 24 ayar değerinde anı madalyası, 200 gram altın madalyon ve 200 bin dolar veriliyor. Riyad'da Kral Faysal Fonu tarafından düzenlenen bir toplantı ile ödüllere değer görülenler açıklanıyordu. Ödüller dünyada pozitif farklılıklar oluşturan, İslam dünyasına ve İslam'a hizmet edenlere, matematik, kimya, fizik, biyoloji gibi dallarda bilim adamlarına veriliyor. Peki Tayyip bu sıfatları taşıyan bir bilim adamı mı? Ne gezer? Peki yaptığı iş ne? Laik cumhuriyeti adeta baskıcı bir din devleti haline dönüştürmek, Atatürkçü gazeteci ve yazarlara, bilim adamlarına, medya sahiplerine, askerlere, işçi ve memurlara, öğrencilere, hukukçulara ülkeyi dar edip onlara kan kusturmak ve cezaevlerine doldurmak. Kimilerinin ellerinden hayatlarını, kimilerinin özgürlüklerini, kimilerinin mal ve mülklerini, geleceklerini almak. Kral Faysal Vakfı Sekreteri Doktor Abdullah El-Utayib'in Tayyip için kendisi bir nevi şövalye şeklinde konuşuyor ve sözlerine şöyle devam ediyordu. Hiçbir zaman davasından vazgeçmeyen, adalet için, barışın tesisi için Kur'an'dan feyz alarak yola çıkıyor. Tabii hiç kimse Suudi Abdullah'a, yolsuzluklarını ortaya çıkaran insanlara iftira atarak onları cezaevlerine göndermek, Kur'an'ın neresinde yazıyor diye soramıyor. Suudi Abdullah ödül töreni hakkında da Tayyip Erdoğan'ın düğünü nitelemesi yapıyordu. Yahudilerden torpilli Tayyip ödülü memnuniyetle kabul ediyor ve Vehhabi şeriatını dünyaya yaymayı amaç edinen Faysal Fonu yetkililerine şu açıklamayı yapıyordu. Bu kutlu yolculukta yalnız olmadığımızı hissetmek bizim için en büyük ödül olmuştur. Peki bu kutlu yürüyüş ne? Vehhabi şeriatına giden yol. Ne diyordu Tayyip? Bu kutlu vaadi bize Allah müjdeledi. Yani Vehhabiliğe giden yolun yolculuğu. Bülent Arınç Erzincan'daki savcıların HSYK tarafından görevden alınmalarının ardından nasıl bir açıklama yapıyordu? Kutlu yürüyüş asla ve asla durdurulamaz. Tayyip'in dünürü Sadık Albayrak'ın şeriat yolunda yürüyenler ve sürünenler diye bahsettikleri kimler? Ya da dünün Refah Partili bugünün AKP'li hatiplerinin hilafeti mecliste kaybettik, yine meclisten kazanacağız, ulustaki meclisten yıkıldık, Kızılay'daki meclisten dirileceğiz şeklindeki feryatların gideceği yoldur şeriat. Şeriat Arapça bir kelimedir ve yol, gidilecek yol, kutlu bir yol anlamına gelir. Tayyip'in hemşehrisi ve aynı yolda yürüdüğü Şevki Yılmaz, iki ayaklı inekler neyle kandırılırsa biz de onları öyle kandıracağız demiyor muydu? Peki ne diyor bugünün iki ayaklı inekleri? Tayyip ve ekibi demokrasiyi yerleştirecekmiş. Tayyip demokrasi için ne diyordu? Demokrasi tramvay gibidir. Hedefine varıncaya kadar binersin, sonra inersin. Demokrasi düşmanlarından demokrasi ve demokratik açılım bekleyenlere iki ayaklı inekten fazlası denir ya, neyse. Ödülün sırrı. Vehhabi şeriatını yaymak amacıyla kurulan rabıta tarafından desteklenen Kral Faysal Fonu'ndan Tayyip'e ödül olarak el yazması sertifika, 24 ayar değerinde ana madalyası, 200 gram altın madalyon ve 200 bin dolar veriliyordu. Ne karşılığı? Tayyip sözde İslam'a hizmet etmiş. Böylece saf Müslümanlar, vay be Tayyip ne Müslümanmış diyecekler, böylece oylar AKP'ye akacak. Ancak çok geçmeden kazın ayağının hiç de öyle olmadığı ortaya çıkıyordu. Tayyip'e 200 bin dolar veren Suudi kral hemen Arap yatırımcılara Türkiye'yi radarınıza alın talimatı veriyor, özelleştirme, gıda, tarım, hayvancılık ve turizm alanı artık bizim diyordu. Suudilere verilen bir diğer vaadin de 3. Boğaz Köprüsü yapımı olduğu öğreniliyordu. Suudi Kral Abdullah'ın Tayyip'e verdiği ödülün daha 40'ı çıkmadan Suudi Arabistan Yatırım Ajansı Başkanı Amr el-Dabbah Ankara'ya geliyor ve Tayyip'le görüşmeler yapıyordu. Amr el-Dabbah küresel kriz sonrasında yatırım yapılacak, daha açık bir deyişle sağmal inek gibi kullanılacak bir ülke olarak Türkiye'yi görüyor, bu amaçla ellerini ovuştura ovuştura ülkemize koşuyordu. 26 Mart 2010 tarihli akşam gazetesinden Deniz Çiçek'in özel haberine göre Tayyip'le ve Maliye Bakanı İngiliz Mehmet'le görüşen Arabistan Yatırım Ajansı Başkanı Amr el-Dabbah başkanlığındaki Suudi heyeti, Türkiye'de lüks otel zincirleri kurmak istediklerini, altyapı yatırımlarına, özelleştirme projelerine ilgi duyduklarını anlatıyordu. Türk şirketleriyle ortaklıkların da gündemlerinde olduğunu söyleyen Suudiler, gıda, tarım ve hayvancılık alanında da yatırımlar yapmak istediklerini söylüyorlar ve üçüncü köprüyü de istiyoruz diyorlardı. Ne demişler? Al gülüm, ver gülüm, pardon ödülüm. Ne güzel yatırım değil mi? 200 bin dolar veriyorsunuz, karşılığında 200 milyar alıyorsunuz. İslam'a hizmet maskelerin en güzeli. Mardin Fetvası. Günümüzden tam 700 sene önce Suudi Arabistan'da hüküm süren Vehhabi şeriatının fikir babalarından İbni Teymiye'nin İslami kuralların katı bir şekilde uygulanmadığı ülkelere karşı cihat, yani savaş ilan edilmesini emreden Mardin fetvasının günümüz koşulları altında yeniden uyarlanması için 27-28 Mart 2010'da Mardin'de düzenlenen uluslararası konferansı Londra merkezli Küresel Yenilenme ve Rehberlik Merkezi ya da kısa adıyla GCRG isimli bir örgüt organize ediyordu. Amerikan İstihbarat Örgütü CIA tarafından kurulan ve sonradan denetimden çıkan El-Kaide gibi bazı terör örgütleri ABD'nin ve Amerikalıların analarını ağlatıp Afganistan'ı ABD ve İngiliz askerlerine dar ediyordu. Irak'ta ABD'nin getirdiği demokrasiyi beğenmeyince Mısır'daki tekfir ve cihat örgütleri bu fetvaya dayanarak Suudi Arabistan'da bazı hükümet binaları ve askeri karargahları bombalıyordu. Bu bombalamaların ardından ABD ve İngiltere başta olmak üzere herkesi bir telaş alıyordu. Böylece bu fetva burada olduğu sürece bize yok rahat diyerek Mardin'de bir konferans düzenliyorlar ve sözde Müslüman alimleri bir araya getiriyorlardı. Ve laik cumhuriyette bu alimler fetvanın geçersiz olduğuna karar veriyorlardı. Peki aynı Teymiye'nin kafir Türklerle ve Franklerle cihat etmeden kıyamet kopmayacaktır şeklindeki fetvası ne oldu derseniz, ona dokunmayın cevabını alırsınız. Ne güzel değil mi? Adamlar hem bizim ülkemizde fetva değişimi yapıyorlar hem de bizim aleyhimize olan fetvalara dokunmuyorlar. GCRG adlı sivil toplum örgütünün yönetim kurulu başkanlığını Suudi Arabistanlı Abdullah Nasif yürütüyordu. Abdullah Nasif, Tayyip'e ödül veren Kral Faysal Fonu'nu maddi ve manevi olarak destekleyen rabıta başta olmak üzere birçok kurumun da başkanıydı. Abdullah Nasif, Türkiye'de çok kişiyi finanse ettiklerini söylüyor, imamlara bir süre aylık verdiklerini hatırlatıyordu. Mütevelli heyetimizde iki Türk yer alıyor diyen Abdullah Nasif, hala da rabıtadan maaş alan Türkler de var şeklinde konuşuyordu. Bir garip ortaklık daha. Koç grubuna bağlı Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin 94-95 yılları ve sonrasına baktığımızda yönetim kurulunun şu şekilde olduğunu görüyorduk. İnan Kıraç, Şahap Koca Topçu, Ali Yalman, Cüneyt Zapsu, Erdoğan Gönül, Ahmet Binbir, Orhan Karabulut, Ural Belgin, Yaylalı Günay. İnan Kıraç, Koç grubunun beyin takımından ve ailenin damadı. Şahap Koca Topçu, eski bakan 500. yıl vakfının kurucularından mason. Cüneyt Zapsu, Tayyip'in özel danışmanı Yasin Elkadı'nın baş ortağı. Başlarken bir garip ortaklık demiştim ama ülkemizde garip ortaklıklarla kurulan şirketler o denli çok ki hangi birini ele alacaksınız, işte onlardan biri daha. 23 Ocak 1936 yılında kurulan ve 21.599 Taksim 0 sicil nolu Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları Anonim Şirketi ya da bilinen adıyla Paşa Bahçe'nin yönetim kurulu üyeleri arasında eski bakan ve mason üstadı Şahap Koca Topçu ile beraber ilginç bir isim daha yer alıyordu. Richard N. Pearl. Kimdi bu Richard N. Pearl? CIA istasyon şefi. ABD yönetiminde ağırlıklı olan Şahinler kanadının beyni olarak tanınan ve Pentagon Savunma Danışma Kurulu üyesi de olan Richard N. Pearl, ABD'nin İsrail'in güvenliğini ve refahını sağlama amaçlı olarak geliştirdiği ve Tayyip'in de üyesi olduğunu gururla açıkladığı Büyük Orta Doğu Projesi'nin imalathanesinde yer alan bir isimdi. Bu neokon evanjelist ittifaklı zevatı hatırlamakta fayda var. ABD Başkan Yardımcısı ve Yasin El Kadın'ın da en iyi arkadaşlarından Dick Cheney, Ulusal Güvenlik Danışmanı Condoleezza Rice, İsrail hükümetinin desteğindeki Washington Enstitüsü'nün önemli ismi Morton Abramowitz, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman, Savunma Bakan Yardımcısı ve El Kadın'ın ortağı ve en yakın dostlarından Tayyip'in de danışmanı, Cüneyt Zapsu'nun evinde kalabilecek kadar sıkı dostu Paul Wolfowitz, Karanlıklar Prensi Henry Barkey, Graham Fuller, Francis Fukuyama, Bernard Lewis, Zalmay Halilzad, Lewis Libby, Duke Faith, Harold Roth, Frank Gaffney. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Mark Grossman 2005 yılının sonlarına doğru Türkiye Gazetesi'ne danışman oluyor, çok geçmeden gazeteyi ve TGRT'yi Yahudi basın devi Rupert Murdoch'a satın alıyordu. Yeryüzündeki muz cumhuriyetlerinde dahi başka ülkelerin istihbarat örgütlerinin başkanları, elemanları, bir diğer ülkenin bırakın stratejik şirketlerini, en basit şirketlerinde çöpçü bile olamaz. Yabancı ülkelerin istihbarat örgütlerinin dört bir yanında cirit attığı ülkemiz adeta istihbarat örgütleri açısından yeryüzü cenneti oluyordu. Pentagon Savunma Danışma Kurulu üyesi ve CIA istasyon şefi Richard N. Pearl, 1936'da kurulan Şişe Cam'ın yönetim kurulu üyeliği bile yapıyordu. Tayyip'in her mal beyanında ve yargılandığı mahkemede bile açıklamadığı, sakladığı şirketi bilindiği gibi demir döküm üzerineydi. Zapsu ve Koç ortaklığının da demir döküm işinde olması hayli ilginçti. Yasin Elkadı'ya dönmeden bir başka ortaklığa daha bakalım. First Merchant Bank KKTC'de 3 milyon sermayeli bir offshore yani kara para aklamak amacıyla kurulan bir tabela bankasıydı. Ortakları arasında Suudi Arabistan Prensi ve Dışişleri Bakanı Faysal'ın özel kalem müdürü Kaiser Mahmut ve Standard Finance Limited Ömür Özçelik, Nur İnigur, Türkan Namlı, Şirin Berk, Ahmet Cemal Namlı, Ahmet Nedim Namlı, Gül Şeyma Secer, Valeri Kaubarev yer alıyordu. Ancak ortaklar arasındaki bir isim oldukça dikkat çekiyordu. Tarık Ümit. Tarık Ümit, MİT Kontur Terör Dairesi eski başkanı Mehmet Eymür'e bağlı olarak çalışan bir elemandı. Gelin bir başka şirketin ortaklarına daha bakalım. Nişantaşı'nda HCI Otel İşletmeciliği ve Turizm Yatırımcıları Anonim Şirketi adıyla kurulan firmanın ortakları arasında ilginç isimler vardı. Şirketin yönetim kurulu başkanı Bebo Garabedian, Başkan Yardımcısı Fuat Kağan, yönetim kurulu üyeleri Özer Çiller'e yakınlığı ile bilinen Esenkale ve Mehmet Fikret Eymür. Alın size bir başka şirket daha. Bu şirkete bakınca hep aklıma Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduktan sonra köşkün avizelerini bir kamyon dolusu paraya yenilemesi geliyor. Hep düşünürüm. Gül Tefrişatı Beylikdüzü'nde kurulan teknik ve dekoratif aydınlatma meslek grubuna dahil Baytek adlı firmaya yaptırsaydı daha ucuza gelmez miydi? Bakın ortakları da tanıdık. Ayşe Eymür, Mazhar Alp Eymür, Metin Başpınar, Hakan Kuşbaygı, Tekin Başpınar. Şeyhülislam damadı Suat Kılıç'ın çiftliğinde mangal yaptıkları Hanife Avcı da kefil olurdu. 2 Aralık 2008 tarihli Yeni Şafak gazetesine demeç veren radikal yazarı ve MİT'e yakın isimlerden Avni Özgürel, MİT'in parasını batırdılar başlığı altında özetle şunları söylüyordu. Kontur terör dairesinin başında Mehmet Eymür vardı. Bu birim Türkiye'ye büyük zarar verdi. MİT tarihinde ilk kez borsa oynadı, 300 milyar lira battı. Örtülü ödenek parasıydı, üstü örtüldü. Yavuz Ataç ve Mehmet Eymür MİT'e tekstil ve ihracat şirketi kurdurdu. Oralara verilen paralar battı, MİT rezil oldu. Herkesin eline kırmızı ve yeşil pasaportlar verildi. Asalayı imha edeceğiz diyen Çatlılar, Kırcılar ve Çakıcılara para verildi. Bu paralar İsviçre'de kumarhanede batırıldı, barlarda, pavyonlarda yendi. Öcalan'a operasyon yapacağız diye örtülü ödenekten çok büyük para alındı. Bu iş tamamen bir soyguna döndü. Yabancı paralı askerlere paralar verildi, Öcalan'a hiçbir şey olmadı. Ne güzel değil mi? Şimdi gazete gazete dolaşan, başta Ataç olmak üzere MİT'çilerin birçoğu ne diyor? PKK ile açalım. Bırakalım avize ve MİT işlerini, dönelim tekrar kara para aklama bankalarına. Kara para aklamak Orta Asya'daki uyuşturucu parasının Kazakistan üzerinden Tarık Ümit'in bu bankasında aklandığı, bu nedenle bazı sorunlar çıktığı ve Vatikan'ın da paralarının bu banka üzerinden geçtiği şeklinde çok yoğun bilgiler olmasına rağmen her konuda başta Atin sitesi olmak üzere yazdığı Sentez ve Analiz adlı kitaplarında kendi hakkındaki iddiaları yalanlayan Mehmet Eymür nedense bu konuda kalem oynatamıyor, adeta felç geçiriyordu. Zira banka ile ilgili yapılan en önemli açıklama bu bankanın kendisine ait olduğu şeklindeydi. Tarık Ümit'in ilişkide olduğu bir başka isim de Tayyip'in gizli kasası olduğu iddia edilen Hasan Yeşildağ'ın kardeşi, Zeki Yeşildağ'ın eşinin abisi olan Engin Civan'dı. Finans piyasalarında Engin Civan'ın şirketi olarak bilinen Moneytron isimli şirketin ortakları arasında Gürkan Tufanoğlu'nun yanında Hakkı Yaman Namlı da bulunuyordu. Hakkı Yaman Namlı aynı zamanda First Merchant Bank'ın da ortakları arasındaydı. Yasin Elkadı 1997 yılında Vael Hamza Juleydan ve Şefik Ayadi ile Euroinvest isimli bir şirket daha kuruyordu. Bu isimlerin Albaraka ve Faysal Finans Kurumları nezdindeki hesaplarıyla milyonlarca dolar kara para aklama olayını ortaya çıkaran isim kimdi? Hamza Kaçar. Maliye müfettişi Hamza Kaçar'ı tepeleyenler kimlerdi? Kaçar'a ülkeyi dar eden ve ardından El-Kaide'nin paralarını aklayanlar kimlerdi? El cevap Tayyip ve abisi Kemal Unakı'dan. Türkiye'de bitikanlanan El-Kaide'nin en önemli eylemleri nelerdi? HSBC binasına ve sinagoglara bombalı saldırı, İngiltere konsolosluğuna bombalı eylem ve İngiltere konsolosu Roger Short dahil onlarca ölü. Peki olaylara karışan en önemli insanlar ne oldu? Ellerini kollarını sallayarak Irak'a kaçtı. Soruşturmanın ya da soruşturmanın en önemli ayağını soruşturarak El-Kaide'li teröristlerin izlerini kaybettiren savcı kimdi? Say kimdi? Zekeriya Öz. Yani Tayyip'in devlet millet kesesinden alınan kendi makam aracında gezen Ergenekon savcısı. Peki gizlenen bağlantı neydi? Hadi onu da gazeteci ve yazar Mehmet Faraş'tan okuyalım. Hadi canım şu Zekeriya'nın en çok tutuklatmak istediği yazarlardan biri. Gizlenen bağlantı. Dikkat ettiyseniz Türkiye'nin en radikal örgütleri ardı ardına cemaati hedef alıyor. Biri dışında. Onu yazmadan önce dünkü gazetemizde İlhan Taşçı imzasıyla yer alan Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner Gülen'e el attı tutuklandı başlıklı habere dikkatinizi çekmek istiyorum. Haberdeki şu satırlar hem tarikat ve cemaatlerin yargıdaki örgütlenmelerini deşifre ediyor hem de çok önemli bir bağlantının anımsatılmasını ve sorgulanmasını gerekli kılıyor. İlhan Cihaner'in Fethullah Gülen grubuna yönelik operasyon için düğmeye basmasının hemen ardından tutuklanması dikkat çekti. Adalet Bakanlığı müfettişlerinin 18 Haziran 2009'da Cihaner'e MİT Emniyet ve Jandarma kayıtlarına göre İsmail Ağa ve Fethullah Gülen cemaatinin Hizbullah ve İbdaca ile şimdiye kadar tespit edilmiş bir bağlantısı olmamasına rağmen neden böyle bir soruşturmaya başladığını sormaları dikkat çekmişti. Evet, yalnızca tüm terör gruplarını Ergenekon'la ilişkilendiren Fethullahçılar değil, savcı İlhan Cihaner'i sorgulayanların da ilişmediği bir örgüt vardı. El-Kaide. Gelin o örgütün cemaatle bağlantısını içeriden birinin itirafından okuyalım. O kişi 20 Kasım 2003'te HSBC Genel Müdürlüğü'ne bombalı kamyonla intihar saldırısı düzenleyerek tiyatro sanatçısı Kerem Yılmaz Er'in de aralarında bulunduğu 15 kişinin ölümüne yol açan İlyas Kuncağ'ın kızı ve aynı zamanda El-Kaideci Abdülkadir Karakuş'un eşi Fulya Karakuş'tan başkası değildi. Karakuş'un 5 Aralık 2003 tarihli Milliyet Gazetesi'ne söyledikleri her şeyi anlatmaya yetiyor. Babam 30 yaşındayken bir arkadaşının vasıtasıyla Fethullah Hoca'nın Nur cemaatine girerek İslam'a yönelmişti. Hedefteki cemaat. Cumhuriyet gazetesinden Mehmet Faraç hedefteki cemaat yazısında Hizbullah ile Fethullahçıların barış anlaşmalarını şöyle anlatıyordu. Önce Fethullahçı yayın organlarının örgüte karşı psikolojik savaş başlattığından yakınan PKK'lılar öfkelendi. Samanyolu televizyonundaki dizilerde, Zaman Gazetesi ve Aksiyon dergisindeki yazılarda PKK bazen Ergenekon'la ilişkilendirildi, bazen de istihbarat örgütleriyle. Örgüt sonunda cemaate karşı atağa geçti. Murat Karayılan ve diğer PKK yöneticileri cemaatin askeri operasyonlardan bile daha tehlikeli olduğunu belirttiler ve etkisizleştirilmesi gerektiğini savundular. Ardından dinci sermayenin marketlerine, cemaat üyelerinin araçlarına ve yayın organlarına yönelik kundaklama eylemleri başladı. Cemaati hedef tahtasına koyan ikinci grup ise ne ilginçtir ki 15 yıl boyunca PKK ile savaşan Hizbullah'tı. Fethullahçıların yayın organları onları da Ergenekon'la ilintilendirilmişti. Bizzat Fethullah Gülen'in eleştirileri ise örgüt yönetimini çıldırtmıştı. Gülen 2009 yılının Nisan ayında bu örgütler uyuşturucu ve silah ticaretindeki paylaşım kavgası sebebiyle bunları oluşturanların kontrolü dışına çıktı. Mesela Hizbul Vahşet diye bir şey çıkarırsınız demişti. Sonunda Hizbullah 20 Nisan 2009'da yaptığı şu açıklamayla cemaati açıkça tehdit etti. Fethullah Gülen grubu üzerinden Türkiye genelinde bir fitne ateşinin tutuşturulmak istendiği müşahede edilmektedir. Gülen grubu kendi iradesiyle böyle tehlikeli bir işe kalkışabilecek bir konumda değildir. Bir çatışma durumunda Hizbullah tarafından etkisiz hale getirilebilecek bir pozisyondadırlar. İş tam kavgaya dönüşecekken Fethullahçıların Diyarbakır'daki temsilcileri araya girdi ve Hizbullah sorumlularıyla bir sulh toplantısı yapıldı. Ne gariptir, Fethullah Gülen bir zamanlar Hizbullah terör örgütünü şu sözlerle övüyordu. Sürekli ittikaya kendisini salmış, kaptırmış, arayışına girmiş, yakalamış dahasını arayan, takvanın dahasını arayan derinlerden derin kutsiler. Hazreti Muhammed Mustafa'nın askerleri, Cindullah, Allah ordusu, Hizbullah, Allah'ın cemaati, tabiri caizse Allah partisi, siyasi boğuşmalar, siyasi partiler karşısında Allah partisi. Fethullah'ın bu sözleri ve emniyet içindeki Fethullahçı yapılanmanın da verdiği gazla, başta Fethullah cemaatine en önemli rakip olan Zehra Vakfı'nın başkanı ve nurcu olan İzzettin Yıldırım bu örgüt tarafından işkenceyle sorgulanıyor ve ardından katlediliyordu. Çünkü İzzettin Yıldırım grubu Nurcular Saidi Nursi'yi kendi kimliğiyle öne çıkarmak istiyor, insanların onu o şekilde tanıyıp kabullenmeleri için çalışıyorlardı. Fethullahçılar sıranın kendilerine de geleceğini hesaplayarak büyük bir telaş ve paniğe kapılıyorlardı. Bu çalışmalar sonucunda Fethullah'ın Ermeni Said ile ilgili yazdıklarının birçoğunun gerçeği yansıtmadığı ortaya çıkıyor, Fethullahçılar da bu nedenle büyük bir destek ve gelirden mahrum kalıyorlardı. Sonunda Hizbullah'ın İzzettin Yıldırım ve arkadaşlarını öldürmelerinin ardından derin bir nefes alıyorlardı. Kasım 2009'da çıkan Amerika'daki İmam kitabımda Fethullah Gülen'in Hizbullah terör örgütünü övdüğünü belirtmiştim. Fethullah Hizbullah terör örgütünü övmedim diyerek benden faiziyle birlikte 10.000 TL istiyor ve mahkemeden de kitabın ivedilikle toplanmasını talep ediyordu. Oysa Fethullah Gülen Hizbullah terör örgütünü övmüştü. Bu konuda mahkeme kararları bile vardı. Bilerek kitaba mahkeme kararlarını koymadım. Böylece Fethullah'ın Müslümanlık derecesini bir kere daha ortaya çıkaracaktım ve öyle de oldu. 2000 yılında Cumhuriyet Gazetesi'nde benimle ilgili bir yazı yayınlanmıştı ve ben orada Fethullah'ın Hizbullah'ı övdüğü sözlerini aktarmış ve Hizbullah terör örgütüne övgülerinden bahsetmiştim. Fethullah o tarihte uyanıklık yaparak sadece gazeteyi dava etti ve ''Ben asla Hizbullah terör örgütünü övmedim'' şeklinde itirazlarda bulundu. Kendi sözlerini inkar etti. 19 Kasım 2001 tarihinde Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2001 Taksim 6807-2001 Taksim 113.049 K sayılı kararı ile Fethullah'ın Hizbullah terör örgütünü övdüğünü belirterek, orta seviyede zekaya sahip her insan Fethullah Gülen'in bu sözlerle Hizbullah terör örgütünü övdüğünü anlar dedi. Benim bu kararı unuttuğumu sanan Fethullah Gülen yine Hizbullah terör örgütünü övdüğünü inkar etti ve bu nedenle kitabın acele toplatılmasını istedi. Mahkemeye Yargıtay'ın kararını sununca Fethullah'ın kitabı toplatmak hayali bir başka bahara kaldı. Gördünüz mü Ergenekon neleri örtüyor? Tayyip'in kardeşliğim, baş danışmanım ve beynimin yarısı şeklinde tanımladığı Mehmet Metiner, Hizbullah konusunu dansöz gibi kıvırmadan Yemyeşil Şeriat adlı kitabında bakın açık açık nasıl açıklıyordu. Bizim anlayışımıza göre asıl Hizbullah bizdik. Allah'ın ordusunu da bizler oluşturuyorduk. Bizler Cindullah'ın bir neferiydik. Cemaatimiz tıpkı peygamberin cemaati gibi öncü bir cemaatti. Çünkü bizler Allah'ın dinini ve nizamını yeryüzünde hakim kılmak için savaşım veriyorduk. Bize karşı çıkan herkes ve her grup Hizbu şeytandı. Şeytan görünmez bir varlık değildi bizim için sadece. İnsan suretindeki şeytanlar Allah'ın arzında hakimiyetlerini kurarak Hizbullah üzerinde büyük bir baskı ve zulüm uyguluyorlardı. Bu yüzden şeytani tüm rejimler Hizbullah ve Cindullah tarafından yıkılıncaya kadar cihat kesintisiz sürecekti. Bu tespitlerden sonra Fethullah'ı kendi ayıbı ile baş başa bırakıp dönelim yine Tayyip'in hayırsever diye tanımlayıp kefil olduğu hayırsever terörist Yasin el-Kadı'ya. Kadı bu durur mu? Durmaz. O da başladı koşmaya. Koşma ki ama ne koşma. Tutabilene aşk olsun. Yasin Azuzettin Elkadı 1985 yılında Yıldız Deri Mamulleri ve Sanayi Ticaret AŞ'ye, 1988'de ise Hanedanlar Giyime ortak oluyor, tekstil sanayine bir diğer şirketi Ecmel Tekstil ile giriyordu. 1993 yılında Mehmet Fatih Saraç ve Mustafa Ablak tarafından kurulan Ella Film'in %90 hissesini alıyor, çocuklarımıza çizgi film dahil bilimum filmleri gösterme kampanyasına katılıyordu. Yasin Elkadı 1997'de ise Tayyip'in deliye süpürülmesini erteleten danışmanı Hasan Cüneyt Zapsu, Mustafa Latip Topbaş, Geylan Abdülaziz Zapsu ve Tayyip'in kasalarından biri olduğu iddia edilen M. Fatih Saraç ile Ahsen Plastik AŞ'yi Ümraniye'de kuruyordu. Ahsen Plastik'in ismi Ahsen nereden geliyordu? Nereden olacak? Ahsen yengeden. Akgıda'da ise Mustafa Latif Topbaş, Murat Ülker, Mehmet Fatih Saraç, Zeki Ziya Sözen, İbrahim Halit Çizmeci ile Yasin Elkadı birlikte ticari sahada yer alıyorlardı. Yasin Elkadı 1996 yılında belediyeye bağlı Kartal Halk Ekmek Fabrikası'nın karşısında Hububat Temizleme, Öğütme ve Ekmek Fabrikaları Meslek Grubu'ndan Nimet Gıda'yı oluşturuyordu. Adını Tayyip'in en çok değer verdiği bakanlardan alan Nimet Gıda şu isimlerden oluşuyordu. Tayyip'in kasalarından M. Fatih Saraç, Tayyip'in danışmanı H. Cüneyt Zapsu, Tayyip'in yeğeni Ahmet Erdoğan, G. Abdülaziz Zapsu, Tayfun Engin, Mustafa Rıza Yazan, O. Faik Bilge. Nereden nereye geldik? BM, AB ve ABD tarafından küresel terörizme destek vermekle suçlanan BİF, yani Uluslararası Yardım Vakfı, Gulbettin Hikmetyar ile de çok yakın ilişki içindeydi. El-Kaide'nin Sudan destekçileri TWRA, NIF ve Fetih el-Hasaneyn ile irtibatlıydı. Tayyip ise bu ilişkilerin tam göbeğinde yer alıyor, Afganistan ve Çeçenistan'da faaliyet gösteren Hizbi İslam'ın başkanı Gulbettin Hikmetyar'ın dizleri dibinde fotoğraf çektiriyordu. Sudan'da Usame Bin Laden ve Fetih el-Hasaneyn ile gizli gizli görüşmeler yapıyordu. Yasin Elkadı ve çevresiyle küresel teröristlerle her türlü ilişkiler içindeydi. Tayyip babama bile kefil olmam diyordu. Ancak küresel terörizmin en önemli ayağı Yasin Elkadı'ya kendine inandığı kadar inanıyor, parası kadar kefil oluyordu. Niye? Tayyip meydanlarda ne diyor? Ülkeyi çetelerden temizliyoruz. Peki ne yapıyor? Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga'nın nikahını şartları zorlayarak bizzat kendisi kıyıyordu. Oysa Demirel nikahın kendi programlarına göre ayarlanmasına rağmen gelmemişti. Başka? Ergenekon iddianamelerinde yer alan eklere göre Tayyip ANAP'ı bölmesi için Mehmet Ağar'a 60 milyon dolar veriyordu. Sudan. Tayyip 2007 yılında Lizbon'da gerçekleştirilen Afrika AB zirvesinde nefretle karşılanan Sudan Devlet Başkanı El Beşir'i Türkiye'ye davet ediyordu. Abdullah Gül Beşir'in davet edildiğini öğrenince sinirleniyor ve bu da nereden çıktı şeklinde konuşuyordu. Tayyip sadece 2007 yılında mı Beşir'i davet ediyordu? Olur mu? Tayyip dünyanın lanetlediği soykırımcı ve darbeci Sudan Devlet Başkanı El Beşir'i her fırsatta Türkiye'ye davet ediyordu. Beşir ve ekibi önceleri Anıtkabir ziyaretini yapmak istemiyor, Anıtkabir'e gitmek zorunda kalınca başlarına kukuleta ile giriyor, Anıtkabir defterini o rezil halleriyle imzalıyorlardı. Tayyip'in kardeşi Abdullah'ın şaşkınlık ve sinirle nereden çıktı bu dediği Beşir'i Ağustos 2008'de bu kere kendisi ülkemize davet ediyordu. Dünyanın lanetlediği El Beşir ülkesinde bir darbeyle iktidara geliyor ve 3 milyon insanı evinden yurdundan ediyor, 300 bin insanın ölümünden birinci derecede sorumlu tutuluyordu. Tayyip ile kardeşi Abdullah'ın yakın dostları El Beşir tarihe 100 yılın en büyük soykırımcısı olarak geçiyordu. Beşir soykırımcı olmasının yanında silah lobisi, silah tüccarlarının temsilcisi ve ülkemize bu tüccar ve lobiyi de yanlarında getiriyor, birlikte İstanbul'da silah lobisinin gösterisini yapıyorlardı. Dünyada ve ülkemizde ne kadar aklı başında insan varsa hepsi birden darbeci ve soykırımcı El Beşir'den nefret ediyor. Ancak Beşir Tayyip ve ekibi tarafından el üstünde tutuluyor, tutulmakla da kalmıyor. Tayyip ben Darfur'a gittim, soykırım yoktu diyebiliyordu. Katledilen 300 bin cana rağmen. 2009'un Kasım ayında El Beşir yine Türkiye'ye gelmek istiyor, gerek hakkındaki uluslararası tutuklama kararı ve gerekse dünyanın tepkisi üzerine korkarak gelmekten vazgeçiyordu. Tayyip Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen iş adamlarından Zeynel Abidin Erdem'i Sudan Devlet Başkanı El-Beşir kapıda karşılamış, 6 Aralık 2009 tarihli Zaman Gazetesi'nin Pazar Aktüel ekinde yer alan bilgilere göre, 10 yıldır Sudan'ın fahri başkonsolosu olan Erdem'in Sudan'da Ersu adıyla faaliyet gösteren bir şirketi bulunuyordu. Sudan Başkanı El-Beşir, Abidin'e bir de liyakat nişanı vermişti. 2006 yılının Mart ayında Sudan'ı ziyaret eden Tayyip Erdoğan, terör örgütü lideri ve silah kaçakçısı Dr. Fetih El-Hasaneyn ile gizlice görüşüyordu. Hyundai'nin ana bayi olan El-Hasaneyn'in Sudan'da çok sayıda şirketi bulunuyordu. Erdoğan yine aynı tarihlerde Sudan'ın Hartum kentinde Arap Birliği zirvesine katılan ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı sıfatını alıyordu. Tayyip zirvede yaptığı konuşmaya Arap liderlerinin gözünün içine baka baka ve onlar tarafından duyulsun diye yüksek sesle besmele ile başlıyordu. Vehhabi şeriatı ile yönetilen Sudan'da Tayyip'in gizli gizli görüştüğü isimlerden biri de küresel terörist Usame Bin Laden'di. Usame Bin Laden, CIA'nın taşeron örgütü El-Kaide'nin lideriydi. Onun amacı da dünyaya Vehhabi şeriatını yaymaktı.
34. ayrımın sonu. Sayfa 533.